Sevgili dinleyiciler, Basket Talks'un yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ben Yıldız kategorisi basketbol oyuncusu Mirdemir Demirer. Basket Talks podcast serisinin yapımcısı ve sunucusu olarak siz basket severler için Türkiye'nin her yerinden basket severlerle söyleşiler yapıyorum. Bugünkü konuğum Volkan Karacam. Önceki yayınlara baskettalks.com ve diğer tüm podcast aracılarından ulaşabileceğinizi hatırlatarak Volkan Koç'u röportajıma başlamak istiyorum. Volkan Koç hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Nasılsınız?
İyiyiz, teşekkür ederiz. Sizler de iyisiniz.
Ben de iyiyim, teşekkürler. Şimdi
kolay gelsin.
Teşekkürler. Bildiğimiz üzere siz de Bolu'ya gittiniz maçlar için, BGL maçları için.
Evet, evet. İkinci turda.
Nasıl geçti maçlar? Memnun musunuz takımınızdan?
Takımdan önce bir organizasyona biraz değineyim. Gerçekten bu şartlarda 10 numara 5 yıldız organizasyon oldu. Oradaki federasyon görevlisi arkadaşlar Can Havli ile gerçekten işleri çok iyi idare ettiler. Bir gram bir noksanlık, aksaklık olmadı desem yeridir. Hani benim tarafımda en azından olmadı ama 10 tane takımda hepsine hakim değilim ama yani gerçekten olmadı. Tabii bir hafta önceki tecrübe de olmuş olabilir. Biz B grubuyuz. A grubunda olan bitenleri bilmiyorum. Ama gerçekten Can abiyle çok iyi bir organizasyon düzenlediler. İyi de oldu. Su serpti gerçekten bu operasyon bize. Takım olarak şöyle diyeyim. Yani tam takım tabii tam bir şekilde hazır değildik elbette. Nasıl desem hazırdık aslında ama yani eksikler yedikleri oluyor. Tam çalışamıyoruz. Yaz antrenmanı yapmadık misal. Bir yaz antrenmanımız yok. Bir müddet bir ara girdi araya. Tam çalışmaya başlıyoruz. Şey yasak oldu. Çalışmadık. Onu yaptık. Şimdi bunu çok konuşmak istemiyorum. Çünkü herkesin dilinde bu var. Biraz böyle buralara bahane gibi oluyor ama maalesef bugünlerin gerçeği bu. Herkes öyle yaşadı. Yaşamayanlar da var. Sadece genel olarak ben her sene yaşadığım sıkıntıyı yaşadım diyebilirim. Biraz tabii güçte ve mücadele gücünde eksik kaldık. Ama ikinci tur öyle olmaz. Kazanırız, kaybederiz onu bilmem ama sonuçta ikinci turda gittiğimizde çocuklar daha dirençli durabileceklerini düşünüyorum. Ya, takıma da mesajım olsun.
Evet. Teşekkürler. Sanki orada bir ara bir yakınma gibi hafiften bir şey oldu çünkü bahane gibi oluyordan sonra hani normalde de böyle gibi bir şey söylediniz takım.
Pandemi. Hayır hayır yani bu pandemiyi sürekli bunu söylemenin şeyi yok yani pandemide şöyle oldu pandemide böyle oldu. Bizim çocuklar geçen sene de ben bunu yaşadım. Geçen sene de ilk İstanbul'u takımlara karşı birazcık daha böyle bir adım geride oluyor işler. Şöyle geride. Ankara'daki challenge birazcık daha minimalist. Benim geçen seneden BGL oyuncusu, BGL'yi tecrübe etmiş oyuncu sayım 4 tane. 5 tane. 5-4 tane dediğime bakmayın. Bir tanesi geçen sene az süre alanlardan birisi olduğu için söyledim. 5 tane. Şimdi o 5 geri kalanları ona destek atamadılar. Onlar biraz yaptılar. Yani biz aslında rotasyona girdiğimizde problemler başladı. Rotasyona girdiğinde biraz tabii sert oluyor. Sert diye bir şey yapamıyorlar. Antrenmanda o sertlik seviyesine ulaşmamız çok kolay değil. Hazırlık maçı yapamıyorsunuz. Ankara'da bir tane turnuva oynadık. Biz Telekom'un düzenlediği, rahmetli Hakan Yüce adına düzenlediğimiz bir turnuvaydı. Orası yani bir turnuvada olmadı. Hani birkaç kere daha olsa, mesela normal sezon olsa, hazırlık turnuvaları düzenlemiş olsak, ne bileyim kendi aramızda gidip gelip bak. Ben geçen sene TBK ile takımlarıyla 10 tane maç yaptım. Ankara'da BGL olarak. Bu sene hiç yapamadım. Çocuklar tabii oraya gidince bir maç zaten çıkıyorlar. O mücadele gücünü denk getiremedik. Rebound alamadık. İşte top kayıpları çok fazla oldu. Baskıya çıkamadılar. Bunları çok şey yaptığım için söylemiyorum. Yadırgıyorum. Kızıyorum da. Ama geriye dönüp baktığımızda bir takım sebepleri var elbet.
Sağ içinde mesela çok sinirli bir koç musunuzdur? Özellikle maçta.
Yalan söylemeyeceğim. Sinirleniyordum eskiden çok fazla. Artık çok sinirlenmiyorum ama şuna kızıyorum ben en çok. Bir şeyleri çok çalışıyoruz gerçekten. X bir şeyi çok çalışıyoruz. Benim özen gösterdiğim şeyler var. İşte spacing, duruş, yani durduğun yer, topu alınca rakibin sana ne yapıyorsa onun karşılığı olarak bir ofensif karşılık. Bunu şunun için söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Bir set düzeninden bahsetmiyorum asla. Yani yine birden bahsediyorum. Üzerine close out varsa ayağına atak et. Bu bir kural. Bu olmadığı zaman, onun eli üstünde no shoot atıldığı zaman ben böyle içimi parçalıyor. Eskiden o anlarda kızardım. O anlarda çok ciddi reaksiyon verirdim. Artık pek vermiyorum. Çünkü verseniz de vermeseniz de o olmuyor. Ben de şöyle bir şey yapıyorum. Eskiden 10 kere çalışırken şimdi 30 kere çalışıyorum onu. Hani böyle tırnak içinde amiyane tabiri, çocuklar kusarcasına artık onu çalışır oluyorlar. Ola yapabilen oluyor, yapamayan oluyor. Bu işin de doğasında var, altyapı sonuçta.
Ama
Ama idmanda daha sinirliyim yani. Daha çok kızıyorum.
evet, bunu muhtemelen oyuncularınız dinlerse de güleceklerdir şu anda. Evet öyle filan diye.
Yani artık öyle.
Bir de o kusana kadar çalıştırıyorum filan. O tabirler çok sert ya basketboldaki. Yani sahada bayılacaksınız işte, kemik sesi geldi filan. Spor okulundaki bir
Yok,
çocuğa.
onlar kötü laflar. Kemik sesi gelmesi için burkırık gerekir. Kusmak aslında bir tabir. Yani neden kusarsınız? Tabir anlamında o. Yani çocuk orada kusacak. Gerçek realite olarak kusmaktan bahsetmiyorum ki o da var tırnak içinde. Hani ben seni öyle bir kostururum ki, vay, koştururum ki burada o çöpe kusarsın ha falan diye tehdit var, şeyler de var. Benim söylediğim o değildi. Benim söylediğim sıkılıncaya kadar demek. Yani sıkılıncaya kadar o çalışmayı yaptırıyorum. Yani kusmaktan kasıt o.
Anladım. Peki sizin oyuncularınızın velileri maç antrenmanlarınızı
Hayır, normalde öyle bir yasağım yok ama bu sene pandemi sebeplerinden dolayı salona almıyoruz kimseyi. Ama geçmiş senelerde gelirlerdi. Genelde şöyle olur. Başında gelirler birkaç hafta, 10 gün. Sonra gelmemeye başlarlar. Yani benim öyle bir yasağım yok. İsteyen istediği yere gelip seyredebilir.
biliyor mu?
Sadece tabii şöyle şeyler var. Salon düzeniyle alakalı işler var. İnsanlar, yaşamışlığım da var. Ben orada antrenman yaparken yukarıda kakalekikiller, telefonlar, telefonlar olunca olmuyor.
Evet. Bir de oyuncunun da dikkati dağılabiliyor bazen.
Elbette, elbette. Matematik dersine girip yapabiliyorlar mı onu yani? Çocuğunun matematik dersine girip böyle bir şey yapabiliyor mu? Hani burada bir lüks var. Matematik dersini seyredemiyor ama benim antrenmanımı seyredebiliyor. Ama en azından sessiz olması makul.
Evet. Yani top sesinden ne kadar sesleri daha fazla çıkabilir diye düşünüyorum da bir ara. Düşünüyordum.
O çıkar. Şöyle zaman zaman benim konuştuğum anlar oluyor. Durdurup da işte öyle değil böyle yapılsın dediğimiz zamanlar oluyor. O esnada duyuluyor.
Evet.
Kimi salonda yakında olurlar, kimi salon, yani bizim çalıştığımız salonda biraz belki tribün yukarıda ama başka bir kulüpte, başka bir salon yakında misal.
Bir de mesela böyle bazı kulüplerde veliler antrenman sahalarına giremiyor, antrenmanları izleyemiyor. Ve hani çok çalışıyoruz ama yapamıyoruz demiştiniz ya. Veliler bazen onu şut atmak zannedebiliyorlar. Hani ya şut kaçırdı, bütün gün bunu çalışıyorlar ya falan diye. Set değil de sadece şut, işte ne bileyim pas, 2-3 top sektiriyor, işte Mehmet'e atıyor, Mehmet Turnike atıyor, Mehmet Ali'ye veriyor, Ali şut atıyor. Hani böyle bir çemberin etrafında dönüyormuş gibi gözüküyor bazen.
Niteliğimiz önemli şu anda. Bu soru konuştuğumuz şeyi bir formata yüklemek gerekirse hangi kategoriyi çalıştırıyoruz? Nerede çalışıyoruz? Hangi kulüpte çalışıyoruz? Onun da altını doldurmak lazım ki bunlara bir şey söyleyelim. Cevap değil de ama bir örnek vermek gerekirse benim dünkü antrenmanımın 50 dakikasında faul attık. Yani antrenman 1,5 saat, ısınma periyodu, stretching, üzerine bir ufak drill, arkasından faul atıldı. Sadece faul. Yani 7'ye 8 ayrılırdı potalara ve faul atıldığı bir sistem var, faul atmakla alakalı. İşte 13'te giren, 14'te giren vesaire gibi. 50 dakikada buna tabii faul attılar. Yani 15'te 14 13'te 13 atmaları gerekiyordu. 14'te 14 atmaları gerekiyordu, özür dilerim. 12'ye kadar ulaştılar ama yetişemediler. İşte onu düşürüyorsunuz falan. 50 dakika sürdü. Şimdi bunu seyreden, bu işi tırnak içinde anlamayan diyeceğim ama velilerin çoğu artık her şeyi anlıyorlar. Yani bunu anlarlardı. Yani orada o sürekli bunu çalışmak önemli. Vaktiniz varsa isterseniz her günde sadece gelip de sol turnike atabilir çocuk. Yapamıyorsa onu yapacak. Yani bunu velinin, yani ezber olmadığı için bizim iş. Yani matematikte 2 kere 2 dördü öğretiyorsunuz. Üçüncü de, dördüncü de, beşinci de öğreniyor. Ama ezberliyor en nihayetinde. Burada sol turnikeyi ezberlemek, çünkü bugün boşa sıfır atarken yarın iki savunmanın üzerinde, öbür gün 2-5 oyuncusunun üzerinde, öbür gün şarj alarak, öbür gün ters turnike, ne bileyim. Yani 1.000 tane değişkeni var. O tekrarla alakalı bir şey. Hani ne kadar çok yapılıyor, Allah çok fazla yapılıyor demem hiçbir zaman. Hiç fark etmez. Burada tek kritik şeyimiz maalesef, genel bütün kulüpler bunu yaşıyordur, zamanla ilgili bir problem var. Genel, yani bütün aylarla alakalı boşluk zaman ve o anda antrenman seansıyla alakalı bir zaman. Mesela arkanızdan şey giriyor, A takım giriyor. İşte 15 dakika önce paspas atmak istiyor. Halbuki A takım saat 18, bizim antrenman bitiş saati 18 ama ben onu 17.30, 17.35, 17.40 gibi bitiriyorum ki işte pas pas atılacak oyuncular giriyor, birazcık daha onlar rahat ortam istiyorlar, kıl kıl olmuyor. Öyle olduğu için çok fazla öyle antrenmanlar göremezsiniz aslında. Sadece sol turnikenin atıldığı ama makuldür yani, yapılır. Neden yapılmaz?
Evet.
Ama tabii şöyle bir şey var. Bak gene orada aynı yere geldik. Diyelim ki bir basketbol okulu çalıştırıyorsunuz. Sadece gidip sol turnike attırırsanız bu sefer oradan tabii bir problem çıkabilir. Anlatabildim mi mesela?
Evet, çok güzel anlattınız. Teşekkürler. Mesela siz antrenör olmaya ne zaman karar verdiniz? Bu antrenörlük serüveniniz nasıl başladı ve ne zaman
Ben
başladı?
oyunculuğum çok efektif geçmedi. Yani böyle çok mükemmel, acayip bir oyuncu değilim. Böyle yaş itibariyle de bir yaş büyüktüm ve küçükler benden iyi jenerasyondu. 2 yaş küçükler hatta iyi jenerasyondu. Benim oyunculuğum olmayacak çok belliydi. Boyum kısa vesaire, işte yeteneğimiz belli bir yere kadar. Ben aslında oyunculuk esnasında bir şey düşünüyordum ama bizim jenerasyon, belki de ben bilmiyorum, o kadar yaş itibariyle olgun değildim o zamanlar. Onu beceremiyordum. Basketbol hayatım bittikten 2-3 sene sonra, 4 sene sonra resmi olarak antrenörlüğe başladım. Onun dışında böyle basketbol okulları bir yerlerde gidiyordum, bizim abilerin yanında yardım ediyordum. Bu tamamen yani, amatör bile değil. Hani öyle salonda duruyordum. Yani oyunculuktan yeni bitirmişim. Sağ solda kulüplerde oynamışım. Ve orada düdüğü takmışlar. Demişler ki sen bu çocukların başında dur. Ben sadece seyrediyordum, ne oluyor, ne bitiyor vesaire diye. Gençlik sporun kursları vardı bahçelerde, sokaklarda yapılan, onlara katılıyordum. Onlar parasızdır. Gönüllüler yapar onları. İşte gönüllü oluyorduk, gidiyorduk işte 16, 17, 18 yaşlarında. 99 senesinde resmi olarak Telekom'dan içeri girdim. Kapıyı tıklattık. Ali abimiz vardı, Ali Burgut. Kulakları çınlasın. Ve ondan sonra bir minik takım yardımcı antrenörlüğüyle resmi olarak, yani ben antrenörüm diyecek pozisyona geldi. Ondan sonra da işte ilk antrenör kursuma 99'da Erzurum'da gittim galiba. Ondan sonra başladı. Ama şöyle düşünün, basketbol hayatımı 97, 96, 95 gibi bitirdim. Bir de tabii bir takım başka işlerimiz de vardı. Hani sadece basketbol değil hayatta. Okul, iş hayatı, babamın işiyle alakalı bir takım işlerim vardı. O yüzden hani hemen başlayamadım. Özellikle onu söyleyeyim. Benden erken başlayan arkadaşlarım var. Hala devam eden arkadaşlarım. Böyle, öyle başladı yani.
Şimdi aslında çok da ne çok geç ne çok erken başlamışsınız, değil mi?
Şöyle, ben 1976 doğumluyum. Yani 99 senesi 23 yaş yapıyor. Yani aslında çok da erken sayılmaz. Yani 23 yaşında insanlar şöyle düşünün. Ergin Ataman Türk Telekom'da antrenörken yanlış hatırlamıyorsam 29-30 yaşlarında, 30 yaşında birinci ligde antrenörlük yaptığında. Yani 30 öyle bir şeydi galiba, evet. Yani o yüzden 23 yaş. Ha bu göreceli bir durum. 2 senelik antrenör oluyorsunuz. Kimi birisi bir yere gidiyor, kimisi gelemiyor. Bu başka bir şey. Bu başka bir boyut. Yani sizin yaptığınız işin niteliğini değiştiren bir şey değil.
Peki sizce oyuncu olarak basketbol oynamanız antrenörlüğünüze bir şey katmış mıdır?
Tabii elbette. Çalıştığınız kişiler çok burada çok belirleyicidir. Elbette kattı. Ama dediğim gibi ben öyle çok efektif bir basketbol hayatım olmadığı için, ben daha çok antrenörlük hayatımın içerisinde yani çok şanslıyım. İyi abilerin yanında bulundum. Her zaman üst seviye insanların bu işten böyle kafasını yatırmış, isimlerini şimdi tek tek saymaya gerek yok. O abilerin yanında bulunduğum için yani antrenörlük hayatımın içerisinde birazcık daha gelişmem daha kolay oldu. Oyunculuktan getirdiklerimden ziyade.
Antrenörlük hayatınız içinde daha fazla antrenörlerle tanışarak ya da işte büyük antrenörler ya da bu işte artık kendini çok iyi kanıtlamış ya da kanıtlamasına gerek yok, çok fazla bilgi edinmiş ve bu bilgileri paylaşmaya açık antrenörlerle tanışarak mı kendinizi geliştirdiniz, yoksa tamamen bir şeyler öğrenerek mi? YouTube, şeyden, internetten.
Ben internet antrenörü değilim. Şu anda da değilim. Olmadım da. Evet, araştırıyorum. YouTube önemli bir kaynaktır. YouTube'un haricinde de dünya kadar kaynak var. Ama kendimi geliştirme kısmı, bu iş oradan aldığınızı birebir oraya kopyala yapıştır yapmanız değil. Yani YouTube'da benim gördüğüm bir dirili alıp, aa ben bunu takıma yaptırayım, ne güzelmiş. Benim beğenmem onu bir şey ifade etmiyor. sizin takımınızın niteliği, onun yapabilitesi, hangi kategori olduğu, ne olduğu, ne bittiği, ne söylediğiniz o esnada, ne söylemediğiniz, neye dikkat edeceğiniz, etmeyeceğiniz, yani bir sürü şey var. İşte bu, o tecrübeli insanlardan aldığınız şeylerden harmanlanır. Siz o tecrübeli kişilerle beraber geçirdiğiniz zamanla öğrendiğiniz şeyler, o YouTube'da baktığınızı görmenizi sağlar. Yani bakıp da aa çok güzelmiş ben bunu yapayım da aa ben bunu yapayım ama ya bunun şurası şöyle, bunun burası böyleyle onu organize etmenizi sağlar. Yani kesinlikle ve kesinlikle şu anda biraz şey yapılıyor, hani böyle göz ardı ediliyor ya da ne bileyim burun kıvrılıyor durumu var. Ama nasıl söylenir o kişilerle ilgili, büyük abiler mi diyeyim, hani kim ne diyeyim, o insanlarla beraber olup onlarla basketbol konuşmak, çalışmak illa mecburi değil yani, sohbet etmek, bir fikrini sormak, kendi fikrinizi söyleyip o fikrinizin yanlış olduğunu duyup da aa evet bu yanlışmış diyebilmek. Çünkü yeni nesil insanlarda şöyle şeyler var, siz bir şey söylüyorsunuz yeni nesil birisine, oğlum bak öyle değil, şöyle olabilir mi acaba dediğinde hayır işte ben böyle yapıyorum, ben bununla Ankara'da bilmem nerede bilmem kaçıncı oldum, iyi peki devam et o zaman, hani bir de öyle der var. Onunla, o biraz önce sorduğunuzla beraber, onunla öbürünü birleştirebilmek önemli. Kesinlikle hangisi olmaz derseniz de, kesinlikle öbür tecrübeler olmazsa olmaz. YouTube falan olur yani onlar için. Onun yerine eskiden ne vardı? Onun yerine abilerin antrenmanlarına gidip seyretmeler vardı. Yani eskiden bir internetten böyle bir şey ulaşılamazken gidip X antrenör, abi seyredebilir miyim antrenmanınızı bir hafta derdin, izin verirsin, girerdin antrenmanlara, seyrederdin. Özellikle sezon öncesi antrenmanlarından bahsediyorum. Çünkü sezon içindeki antrenmanlar altyapıya çok müsait olmadığı için ya da altyapı takımının antrenmanı da seyredilebilir. YouTube'u yerini tutan şey oydu. Şimdi kimse kimsenin antrenmanına gidip de abi ben senin bir antrenmanını seyredeyim mi demiyor. Çünkü herkes tırnak içinde ondan daha iyi, o ondan daha iyi, o da ondan daha iyi bildiğini ve onları yarıştırmanın peşinde. Halbuki yarıştıracak bir şey yok. Eşit gidiyor her şey. Fark yaratan sadece dediğim gibi onu anlatabilmek, anlatmayacağını şeyi bilmek, ne söylediğin, ne söylemediğin. Aradaki nüanslar bunlar.
Peki mesela biri size gelip işte koç ben antrenör olmak istiyorum ve hani YouTube'dan bir sürü maç izliyorum ya da antrenman izliyorum ama oradaki koçlarla da konuşamıyorum. Ondan sizin antrenmanınıza gelip antrenmanınızı izlesem ve sonra da neyi neden yaptırdığınızı sorsam dese ona izin verir misiniz?
Ben mi?
Evet.
%100 tabii ki. Tabii ki yani. Elbette. Ne münasebet. Yani her zaman. Tabii ki bunun bir takım böyle şeyleri var elbette. Düzeni bozma. Biraz önce söylediğim velilerle ilgili söylediğim şey burada da geçerlidir. Düzeni bozmamakla alakalı. O yüzden hani tabii ki izin verirsin. De izin vermeyelim.
Şimdi oyuncuların merak ettiği sorulara biraz gelelim. Siz BGL takımı çalıştırdığınız için belki oyuncu alımları şu anda yapmıyor olabilirsiniz, orayı bilmiyorum. Ama bir seçme yapsaydınız ya da takımınıza yeni bir oyuncu gelmek isteseydi bu oyuncuyu neye göre alırdınız? Oyuncunun ilk neyine bakardınız?
Biraz önce bir konuda konuştuğumuz gibi şu anda hangi kategoriye seçtiğimize göre ya da hangi nereye ne yaptığımıza göre değişir bu. Ama BGL özelinde konuşacaksak eğer, geçmiş senelerde değil ama artık bundan sonraki zamanda ve bu senede bir oyuncuya, özellikle şehir dışından gelenler için söylüyorum. Çünkü sonuçta bir yatırım o. Bir miktar para harcanıyor. İşte kulübün bir yatırımı var. Kulüp de bundan fayda sağlamak istiyor. BGL'de daha önce oynamadığı çok önemli tabii ki. Bir de benim şöyle bir şeyim var. Yani herkes oyuncu olmanın yolunu ben atarım. Ben tutarım. En çok ben atarım. İstatistik yaparım. Oyuncu olurum. Şimdi bunun böyle olmadığını ben kendim nacizane düşünüyorum. O zaman o oyuncuların da bence sinerjiyi bozduğunu düşünürüm. Oyuncunun geçmişten getirdiklerini biraz araştırarak, bu arada basketbol harcı konuşuyoruz tabii. Oynadığımız basketbol iyi diyeyim. Hadi orası kesin alacağız çocuğu ama bunlar işin öbür tarafları. Onlara bakmayı şey yaparım. Bir antrenmana tabii ki deneriz ama mesela geçen sene, bir önceki sene Aco'yu alırken Aco değil, lakabı Aco. Aco diye bilmezler. Baran. Hep Aco demekten çocuğun adını unuttum. Ama İzmir'de herkes Aco dediği zaman biliyor yani. Baran'ı alırken Baran bana bir şeyini göndermişti, highlight'ını. Abi dedi bir deneme antrenmana gelmek istiyor. Ben dedim ki evladım seni denemeye gerek yok. Ben seni zaten kaç senedir tanıyorum. 2 senedir İzmir'de oynuyorsun. Ben Ankara'dayım ama tanıyorum. Yani seni denemeye almamıza gerek yok. Sen Ankara'da üniversiteni kazanabiliyorsan ben sana bu takımı alırım. Önemli olan zamanlaması. Hani ben oyuncusuz kalmayayım yani sen geleceksin vesaire. Ama Acun yine de geldi. Tryout'a girdi. Biz de nazikçe tryout'a aldık onu. Ama hiç gerek yoktu almaya. Çünkü zaten tanıyorduk. İnsanlığına beyefendiliğini zaten biliyorduk. 10 numara 5 yıldız bir insan kendisi. Ama başka kategorilere eğer bir çocuk alacaksak orada farklı şeyler var tabii. Yani hani anası, babası, boyu, ayakkabı numarası, ne bileyim, daha önce nerede oynamış, hangi koçlarla çalışmış, hangi kulüpte çalışmış, ileriye dönük ne olabilir, okul hayatı, hayatıyla ilgili planı, ailesinin düşünceleri. Sonuçta burada aslında hepimizin varmaya çalıştığı şey o A milli takıma bir tane oyuncu kazandırabilmek. Yani aslında en önemli iş şu, basketbolun amacı ne? Ya da bütün branşlar için altyapıların amacı ne? A takımlarda oyuncular yetişmesi mi? Herhangi bir kulübün A takımının Türkiye genelinde taraftarının haricinde ilgilenmez. Yani Galatasaray'da oynayan bir altyapı çocuğunun Galatasaray A takımında oynadığıyla tırnak içinde çok fazla Fenerbahçe'yle ilgilenmez. Ama Galatasaray'la altyapıdan çıkan çocuğun A milli takımda oynamasıyla Fenerbahçe'yle ilgilenir. Bilmez bile onun attığı basketi sevinir, alkışlar. Mevzu asıl oraya oyuncu yetiştirmek. O yüzden hani hep şöyle bakıyoruz ya, bu çocuk benim takımımı şöyle yapar. Evet yapar. Ama en nihayetinde bir oyuncu seçiyoruz. Şu anda basketbolcu olacak. Bir sürü şey var geriye dönük. Boyundan ailesinin maddi durumuna kadar gider. Böyle bir seçme.
Peki mesela şimdi ayak numarasına falan bakıyoruz dediniz daha alt yaş kategorilerinde. Ayak numarası önemli bir kıstas mı? Çünkü mesela çocuk geliyor ayağı lahmacun küreği kadar falan böyle şey gibi basıyor palet gibi ayaklarını ama eller falan küçücük çocuk da kısa biraz ayakları büyümüş.
Güzel tespit. Şöyle söyleyeyim. Bunlar tamamen bilimsel aslında ama bilimsel dayanağını şu anda söyleyecek durumda değilim ama bilimsel olduğunu biliyorum. Ama biraz gözlem ve tecrübe. Tecrübe demeyeyim. Ukalalık olmasın. Fazla görmekle alakalı bir şey. Fazla yaşamışlıkla. Yani ayağı büyük olanın belli bir yaşta vücudu en büyük, en erken büyüyen organlardan biridir. Ayak, işte kulak, alın bölgesi, burun. Bunlar biraz daha farklı büyürler. Farkındaysan o 14-15 yaşında fazla gelişmiş çocukların bu bölgeleri biraz böyle göze batar halledir. Dediğin gibi ama şimdi ayakla el senkron aşağı yukarı yürür. Velev ki ayağı büyük, eli küçük çok nadir rastlamamdım hatta ama diyelim ki oldu. Ayak daha önde bir şeydir. Benim bir tane sporcum vardı ismi lazım değil. 2-6 ayakları kocaman evet ama şu anda 18 yaşında zaten. Ama elleri benimki kadardı. Ve o topu tutamıyordu. Bu arkadaş pivottu. Yani olmadı da. Çünkü omuzuna gelen darbede elinden top kayıyordu. Çünkü elleri küçüktü. Yani tabii oynamak için hala bir alet gösteriyor. Onu geliştirebilir, güçlendirebilir vesaire vesaire bir sürü şey var. Ama çok yaş, küçük yaş grubunda bir çocuk alırken elbette ki bakıyorsun ayak numaran kaç? Şu. İşte annenin boyu kaç? Babanın boyu kaç? Dayın kaç? Halan kaç? Bu soruluyor. Ya da şöyle bir soru da var. Geçen sene kaç numara ayakkabı giyiyordun? Bu sene kaç oldu? Yani bunlar şu anda gayri bilimsel ama sonuçta bütün antrenörler aşağı yukarı bunlarla ilgili çocukları sorguluyor. Mesela şey de soruyoruz canım bunu sorarken şimdi onun biraz önce konuştuk. Yani hangi okulda okuyorsun? Derslerin nasıl? Hangi dersler iyi? İleride ne olmak istiyorsun? Şimdi aşağı çünkü bunlar alt tarafa attığınızda şöyle bir yere geliyor. Bu çocuk basketbolcu olur. Çünkü hiç kimse birbirini kandırmasın. Türkiye'de eğitim sistemi sporcu olmayı biraz öteki şey yapıyor. Yani sekteye vurdurtturuyor. Ha, hangisi önde derseniz ikisini birlikte idare edebildiğine ben kesinlikle inanıyorum canı gönülden. Programını planlı düzgün yapan insanın ikisini birlikte idare edebileceğine inanıyorum. Makul bir esneklikle. Yapmıyor çocuklar. Yapamıyorlar belki de. Aileleri de belki de izin vermiyor. Ama eğitim sistemi bu işe biraz ket vuruyor maalesef.
Teşekkürler. Şimdi bu soru muhtemelen size çok gelmiştir. Yani birkaç yıl önce gelmiştir muhtemelen. BGL takımında bu soruyu sorarlar mı bilmiyorum. Soruda basketbolcu nasıl olabilirim bu arada sorusu. Bu soruyu yani genelde şöyle şeyleri sevdiğimiz için hani mutluluğun formülü nedir? İşte soğan kaynat, ne bileyim maydanoz at. Ondan sonra ikisini karıştır işte mutluluk gibi bir formül yapmayı çok severiz. Şimdi bu soruyu size sormak istiyorum. Nasıl basketbolcu olabilirim?
Ben de derim ki yaşın kaç? Boyun, ayakkabı numaran kaç? Ne iş? ailemdeki bana boyları söyle vesaire vesaire. Bunlar biraz önce yani şaka olsun diye söyledim. Gerçekten öyle ama bir
Çalışmak
kere
istik pardon.
sosyal onu söyleyecektim işte. Sosyal hayatından feragat edecek misin? Yani prime time'da benimle antrenmanda olacaksın. Yani prime time'da kız arkadaşınla gezemeyeceksin, sinemaya gidemeyeceksin. En prime time'da ne bileyim ailenle beraber bir yerde olamayacaksın. Hafta sonu maçların olacak, kimseyi göremeyeceksin. Deplasmanların olacak vesaire vesaire. Bunlar işin şey. Ama neden basketbolcu olmak istiyorsun? Şimdi kimisi diyor ki ben para kazanmak istiyorum. Kimisi çok seviyor. Biraz önce söylediğimiz gibi bunları da konuşmanız yeri ve zamanı var. Şimdi minik erkeği 11-12 yaşında bir çocuk seçerken bunları konuşmak çok uygun değil. 18 yaşına gelmiş. Ne oldu? Ben gittim. Yo, buradayım
Ha, evet, buradasınız.
ama. 18 yaşına gelmiş bir çocuk, 18 yaşındaki çocuğu ya da 16 yaşında bir çocuğu basketbolcu olmak istiyorum. Oğlum ne yaptın bugüne kadar? Şunu yaptım. Bak senin şunların eksik. Bunları çok iyi bir hale getirmen lazım. Oraya gelince de o işler var. Ama bunu getirmezsen şöyle yapman lazım. İşte sadece basketbol değil, bir takım şeyler eklendi camiamıza. Bir takım ilişkiler lazım. Sadece ben çok iyi şut atıyorum ben. İyi güzel ama senin şut atacağını görüp seni şut atman için kendi takımını alması gereken insanlar var. Şöyle bak, basketbolcu sayısına bakalım aşağıdan gelmeye çalışan. Liglerdeki takım sayısına bakalım. 16 tane TB'de var. 5x4, 20, 25 tane, 26 tane TB'de var. Zaten etti 35 tane. Bunlar da bir takım insanlar, 50 tane. Bunlar bir takım insanlar oynuyorlar büyük yaş grubunda. Sen araya girebilmen için bir level ötede olman lazım. Bir takım ilişkilerin olması lazım bir yandan da. Yani ben kimseye şöyle bir şey söylemem. Basketbolcu olmak istiyorsun. Aferin oğlum, hadi ol. Hayır, olamayabilirsin. Olabilirsin. Tamamen sürece bağlı, sana bağlı, karşılaştığın insanlara bağlı. Allah göstermesin sakatlığı var bu işin. Sakatlanmaya bağlı. Yani bunu cevaplamak çok kolay değil. Çünkü çok değişkeni var. Çocuğa göre de değişiyor, bana göre de değişiyor. Ama kimseyi küstürmeden, ben her zaman şuna inanmışımdır. Herkes basket, bunu şu anda kimse duymasın söylediğim şeyi. Herkes kulağını tıkasın. Sadece sana söylüyorum. Herkes basketbolcu olamaz. Bunu asla kimseye söylemiyorum tabii. Yani ki, ama herkes sporcu olabilir. Sporculuk yaparsın. Sporcu olarak oynarsın. Mutlu olursunuz. Zevk alırsın. Kendi çoluğun çocuğun olduğu zaman onu basketbol oynamaya götürürsün. Kızın olur voleybola götürürsün. Her neyse gene basketbola götürürsün. Neden? Ben seni tırnak içinde, antrenör seni üzmediyse, kırmadıysa, başına çok abik gubik bir şey gelmediyse küsmezsin bu işe. Küsmediğin zaman sporcu, iyi bir sporcu olarak spor yapmaya devam edersin. Sağlıklı olursun ve çoluğunu, çocuğunu, torununu spora yönlendirirsin. O zaman şöyle oluyor. Ben olamadım, sen ol oğlum olur. Ne güzel. Ama basketbolcu olacaksın, sen basketbolcu olmalısın deyip sükut hayal olduğunda o bir hayal kırıklığı, yaratık bir küsmeye neden olabilir. Beni işte bilmem kimin yüzünden basketbolcu yapmadılar gibi böyle bir sükut hayal olduğu zaman da kimse yanaştırmaz kendi çocuğunu. O hoş değil. Ben her zaman herkese şu şekilde yaklaştım bu kategoride özellikle. Bu kategorilerde aşağıda vesaire. Herkes basketbolcu olmak zorunda değil. Ama iyi sporcu olun. Yol sizi nereye götürecek? Yolu izleyin.
Evet, teşekkürler. Şimdi sizce oyuncular pozisyon pozisyon nasıl oynamalılar? Ya da isterseniz tek hepsini bir pozisyonda toplayabilirsiniz. İşte herkes her şeyi yapmalı
Hiç
gibi.
gerek yok. Hayır öyle değil ama hiç gerek yok. Pozisyon pozisyon konuşmaya gerek yok. Günümüz basketbolunda hele. Ama pozisyon tabii çok spesifik şeyler var. 1, 2, 3, 5 vesaire. Bunlar söylenebilir ama burada bu sorunun asıl cevabı bence özellikle benim kategorim ve aşağı kategoriden getirdiklerimizle alakalı bazı temel işler var. Bunlar olmazsa olmaz. Kaç numara olduğunuzun önemli değil. İstersen 6 numara ol. Yani top sürmelisin, pas verebilmelisin, şutu düzgün atabilmelisin. Bunun pozisyonla bir alakası olabilir mi? Ben 5 numarayım, şut atmasam da olur. Olmaz öyle şey. Ben işte bilmem neyim, Topu da başkası sürsün. Ne münasebet? Basketbolun temeli bu yani. Koşabilmen lazım. Topu sürebilmen lazım. İyi pas verebilmen lazım. Pas şut fundamentalının da ortalamanın üstünde olması lazım. Şimdi o zaman pozisyon için hiç konuşmaya gerek yok. Herkesin bunları yapması lazım bir kere. Bunun için de çalışması lazım. Yani ben idmanların özellikle ısınma kısımlarında uzunlar şuraya, kısalar şuraya diye ayırmam. Herkes her şeyi yapar. Yani kısaların da evveli gün idmanda kısalar show-up yapıyor. Yapsın. Bilsin yani onun orada uzunun ne halde olduğunu, ne yaptığını farkında olsun. Yapamadıkları zaman söyledik. Niye böyle yap, böyle yapmak lazım? Kaç kere yapacak hayatında kısa o show-up'u? Belki hiç. Ama en azından şunu anlamış oldu. Uzun da bak bunu yaparken böyle oluyormuş. Ben de şöyle yapayım. Belki. Bu bir belki züğürt eserisi ama sonuçta ben herkesin her şeyi yapması tabii ki bir maçın içerisinde kodlamaları yapmadığınız zaman bir kaos ortamı yaratabilir. Ama özellikle yıldız erkeğe kadar, yıldız erkeğin ilk sezonu, yıldız erkekler hadi olsun içinde o seviyeye kadar her türlü antrenmanı herkesin yapması gerektiğini inanıyorum. Genç erkekte biraz spesifikleşilebilir. Evet işte efendim bir de şöyle bir şey söylerim ben her zaman bir kategori sonra. Bir tane, iki tane harekette mükemmelleşin. İsminiz onunla anılsın. Ya bu da bunu çok iyi yapar. İki tane hareket üzerinde işte o biraz önceki tırnak içinde söylediğimiz o sıkılıncaya kadar çalışmak gereken şey yok. Sen 5 numarasın. Ya bir sol ve sağ omuzun üzerinden eşit derecede düzgün atabilmek lazım. Çünkü ne konuşuyoruz bugünlerde? İşte bu sol omuzun üzerinden döner, bu sağ omuzun üzerinden döner. Dün akşam Efes Fener maçında da buna benzer bir şey konuşuldu. Yani halbuki pivot ikisinden de dönebilmeli yani. Ne münasebet. Bu savunmaya göre şekillenen bir şeydir. Savunma buradansa buraya dönersin. Buradansa buraya dönersin. Öyle olması lazımdır. Ha, öyle oluyor mu? Olamıyor, biliyor. Ama oyuncu eğer bunu konuşacaksak ben bunda taviz vermem. Çalışıyorum da. Ha, ne kadar işe yarıyor, yaramıyor. Onu artık çocukların anlayışına göre değişir.
Teşekkürler. Şimdi bir diğer antrenörlükle ilgili sorumuza geçecek olursak, sizin bir koç olarak temel prensipleriniz nelerdir?
Genel olarak mı yoksa maçla alakalı mı?
Genel olarak
Antrenmanla alakalı mı?
antrenman, maç fark etmez.
Yani gene bu da aslında oynadığınız lige göre biraz değişkenlik gösteriyor. Benim tabii ben birazcık daha şöyle bir adamım. Despot değilim ama disiplinli olmaya çalışıyorum. Yani despotvari değil. Hani böyle elinde şeyle değil ama yani disiplin olması gerekiyor bir takım şeylerde. Hani birinci dakika ben geldiğimde ilk antrenman arkadaşlar antrenmanda şöyle olacak. Burada böyle olacak. Burada da yani esneklik alanları tabii ki var insanların. Elbette olmalı yani doğan şeyin kuralı bu. Sıkarak despotik bir vaziyetle olmaz. Olmuyor da olmaz da. Eskiden de o işler. Yeni nesil çocuklar da öyle değiller ayrıca. Ama bilmiyorum şu doğru söylemek doğru mu? Ki öyle olmuyor. Hani son kararı ben veririm. Genelde ben veririm diyeyim. Genelde son kararı ben veririm ama ben çocukları dinlerim yani. Abi onu değil de şöyle yapsak mı acaba dediklerinde yapmışlığım var. Denemişliğimiz var. Ama işte burada çok önemli olan kriter şu. Bu tarz bir adamsan suistimali açık oluyor. Yani ben bunu yaşadım, yaşıyorum zaman zaman. Bu suistimali engelli olmak lazım her şeyden önce. Çocuk da bunu öğrenmiş oluyor aslında onu. Bak sen burada beni suistimal ettin. İşte böyle böyle yapmamalısın. Onun yerine bak ben senin açık şey veriyorum ama bunu sana yani kararı ben vereceğim. Senin fikrine değer veriyorum. Ve bunu ha evet adam benim fikrime değer veriyor. Ben de böyle davranmalıyım. Belki hayatıyla ilgili bir şey öğretmiş olur. Bir gün sonra ileride iş hayatında patronuyla konuşmayı öğrenmiş oluyor. Yani antrenörle konuşmayı öğrenirken patronuyla da konuşmayı öğrenmiş oluyor. Yani ben bir antrenör prensip bilmiyorum. Hani şu anda çok net bir cevap veremedim belki ama şunu diyebilirim yani çok despot değilim ama disiplinli olmayı her türlü disiplin yani bu arada bunu ince ince de ayarlarına geleceksek antrenman başı, su molası, antrenman sonu, antrenman esnası, giydikleri kıyafet. Şimdi bizim takımda herkes maşallah kulübümüzün çok böyle bir imkanı var. 3 parça, 4 parça şeyleri var. Antrenman kıyafetleri var çocukların. Çift taraflılar, atletler, şortlar, şunlar bunlar. Yani her antrenmanda bir organizasyonları var kendi aralarında. Bunu organize ettik başında. Giyiniyorlar, geliyorlar. Arada bir tane çirkin erkek yavrusu gibi bir tanesi giyiyor. Lacivert mesela. Ben ona ifrit alıyorum yani. Yani neden diyorum? Aa, abi yanlış anlıyor. Ya anlamayacaksın yanlış işte. Yani özen göstereceksin. Hani birazcık böyle ufak böyle bir disiplinel bir şeyim vardır hani prensip dersek. Teknik basketbol için söylemiyorum tabii, bu başka bir şey.
Peki oyuncuları hayata alıştırmayı, hayata eğitmeye çalışır mısınız? Saha içinde, antrenmanda filan. Mesela daha demin dediğiniz
Elbette
gibi.
bu zaten oraya varıyor en sonunda. Dediğim gibi yani o bana hani ben ona şimdi her çocuk bunu yapamayabiliyor. Bu ailesinden, eğitiminden geliyor, okuldaki öğretiminden geliyor. Bir şeyini paylaştınız. Ben şimdi bir kere her zaman şöyle davranırım. Özellikle her kategori, hiç fark etmez. Minik erkek dahil. Ben akranım gibi davranıyorum herkese. Benim büyük insan o benim gözümde. Yani çocukmuş gibi öyle yani pışpışlamam kimseye ben. Yani büyük bir insanmış gibi davranıyorum. Ama işte onu çocuk onu algılayabiliyor. Bunu algılayamayacağını da biliyorum zaten. Ama o esnada bunu öğreniyor işte. Hani büyüğüyle nasıl konuşacak? Mesela bu illa antrenman esnasında değil. Bu herhangi bir telefon konuşmasında, WhatsApp konuşmasında. Mesela beni 11'de arayan adamın telefonunu açmıyorum ben. Yani siz patronunuzu 11'de acil bir durum olmadığı sürece arayabilir misiniz? Hayır. Yani bunu bilecek. Bu tabii acil durumları kenara atıyorum. O başka bir dünya. Ama hayata hazırlamak mı? Bunların hepsi aslında totalinde bir hayata hazırlık ama sübliminal mesaj biraz çoğu. Yani spesifik direkt nokta atışı değil. Ve bundan ben %100 her zaman söylemişimdir bunu. İyi basketbol yani çok challenge içine girmiş, iyi basketbol oynamış, genç erkek sonunda basketbolu bırakmış çocuklarımız çok iyi yerlerde yöneticilik yapıyorlar şu anda. Ben çoğuyla görüşüyorum. İşte Instagram şuradan buradan haberleşiyoruz. Çok faydası oluyor kesinlikle.
Şimdi son sorumuza geldik. Bu son soru da basketbol dışında bir soru olacak. Basketbol dışında ne gibi aktivitelerle uğraşırsınız? Ne gibi aktivitelerle vakit geçirirsiniz?
Malum şu anda pandemi döneminde evdeyiz. Hani çok bir şey yaptığımız yok. Ama bir motorum var. Motor binmeyi severim. Sağa sola gezmeyi. Genelde yazın biz çok kaşçıyızdır. Kaşa gidip dalmayı pek severim. Hatta geçen sene pek yapamadık. Deniz çekiyor. En çok onu severiz. En çok onu yaparız diyeyim hatta. Her fırsatta. Evde bulunduğumuz dönemlerde de ben tabii gene yani her ne kadar şunu desem şey olacak ama komiklik olacak. Ne zaman şu bilgisayarı telefonu açsam elimde bir müddet sonra bir maça dönüyor. Yani bir maç seyretmeye dönüyor. Yani oradan başka bir şey seyrederken birden bir X maça dönüyor. Bundan bilmem kaç sene önceki maçından tut da şu anda federasyonun yayınladığı YouTube'da yayınlanan maçlara kadar işte puan tabloları şunlar oyuncular mı oyuncular yani her ne kadar bir adım geri atıp işte ben biraz kitap okuyayım, işte biraz müzik dinleyeyim, eşimle televizyon, film seyredelim, gezelim, yürüyelim olsa da en nihayetinde dönüyor 3-5 kuruş gene basketbola. Hani %50-50 diyeceğim. Neredeyse.
Evet. Kaşa'da motorla mı gidiyorsunuz bu arada?
Yok, hayır.
Ha, ikisini birleştirmişsinizdir diye düşündüm belki.
Yok, hayır. Kaşa motorla gitmedim daha hiç.
Mesela bir dijital platformdan Netflix'ten atıyorum film izlerken bir anda Jordan'ın belgeseline mi giriyorsunuz? Aa, böyle bir belgesel vardı diye.
Vay, ona benzer. Öyle olmuyor. Genelde de hani bir şeyi açıp da bitiririm. Bunu seyrederim. Yarısını bırak. Telefonu elim alıp bilgisayarı elim aldığımda bir iş yaparken bir şey yazmam gerekiyor. Yazıyorum, çiziyorum. En sonunda aklıma bir şey takılıyor. Hani şu şeyler vardır. Elimde kalem, defter, anda o kadar çok öyle kağıt var ki belirli zamanlarda onları yırtıp ayıklayıp atıyorum. Bir şey geliyor aklıma, bir şey çiziyorum. Hani benim eşim ressamdır, o kara kalem bir şey çizer. Ben de basketbol sahası çizip üzerine 1-2'ler, 3'ler, 4'ler oradan o geldi, buradan bu gitti. Aa bak bu maçta da şunu görmüştüm, acaba bizim oyuncular da bunu yapabilir mi diye. Kağıdın üzerinde karalayıp birden oraya doğru kayıyor bazen işler. Ama bir film seyrederken onu kapatıp birden öbür tarafa asla yapmam bunu.
Belki tarihlerden aklınıza geliyor olabilir. Yani bir filmde işte mesela şey Ölümlü Dünya izliyorsunuz, Türk filmi. Onda adam dedi ki 1973'te de benim Cafer dayım işte holdingin tepesinden düştü. Sonra siz de dediniz ki aa 1973'te şöyle bir maç vardı. Bu, şundan sonra onu izleyeyim. Böyle bir şey oluyor mu hiç?
Öyle bir şey, öyle bir şey şeyde Kazanma Sanatı diye bir Brad Pitt'in filmi var. Orada onu seyrederken birkaç kere seyrettim o filmi ben. Ya dedim bunun basketbol versiyonu ne olabilir acaba? Hani öyle bir versiyonu yok direkt ama o filmin arkasından iki kere iki tane bir film seyretmiştim. Hatta Jordan'ın şeyine dönmüştüğüm var. Ama o spor filmlerinde tabii o daha fazla oluyor. Onun dışındaki filmlerde çok fazla oralara hani öyle çağrışımlar, o tarz çağrışımlar değil de mesela Kazanma Sanatı'ndaki bir takım ufak tefek böyle menajerlik işleriyle alakalı şeylerde o filmi seyrederken böyle bir ayma geliyor bazen. Ama diyorsun acaba öyle miydi ya? Bu da böyle olur muydu diye. O sporla ilgili filmler birbirine daha yakın olduğu için orada oluyor da hani X başka bir şey seyrederken içimden geçer. Basketbol dışından da pek oraya vardırmaz ya. Yanınızdakine ayıp.
Evet. Çok teşekkür ederim katıldığınız için.
Rica ederim.
Çok
Çok mutlu
güzel,
oldum ben de. Çok da hoş bir sohbet oldu valla.
evet, benim için de çok hoş, çok eğlendim. Tekrardan çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
Başka bölümlerde görüşmek üzere.
İnşallah. Teşekkür ederim. Hoşça kalın.
Bay bay. Basket Talks'un bu bölümünde Volkan Karacam konuğum oldu. Daha fazlası için baskettalk.com ve diğer tüm podcast kanallarımızı ziyaret edebilir. Bağış desteği için Patreon ve Kresus araçlarında kullanabilirsiniz. Ben Mir Demir Demirer. Bir sonraki Basket Talks Akademi, Basket Talks Loca ya da Basket Talks Extra programında daha görüşmek üzere. Hoşça kalın.